Ayrım 8. Ateşkes günü. Aradan 2 gün geçmişti ki İngiliz siperlerinden beyaz bir bayrak yükselmiş ve bu işaret üzerine kendilerinden ne istedikleri sorulmuştu. Tarafların ateş hattı arasında kalan yaralıların çok inlediklerini, bunların kaldırılması için geçici bir ateşkesi kabul edip etmeyeceğimizin konuşulması bakımından birisini göndermemizi istiyorlardı. Ordu komutanının muvaffakatını aldıktan sonra bizim harekat şubesi müdürü Ohrili Kemal Bey'i gönderdik. Ohrili'nin gözlerini bağlayıp bir ata bindirmiş, sonra komutanlarının yanına götürmüşler. Ohrili ile iki tarafın siperleri arasında kalan yaralıların kurtarılabilmesi için yapılacak ateşkes protokolünün esasları üzerinde görüşülmüş ve bunun kesinleşmesi için tarafların tespit edecekleri murahasların yarın sabah Kabatepe kumsalında deniz kenarında iki tarafın siperleri arasında orta noktada buluşmalarına karar verilmişti. Durum ordu komutanına bildirildi. O da bunu kabul ederek beni görevlendirdi. Ertesi sabah yanıma bir tercüman ile bir subay ve 2 er alarak silahsız bir şekilde randevu mahalline karşı siperlerimize gittim. Onlar da geldiler. Aramızda 100 metre kadar mesafe vardı. İki taraf saatinde beyaz bayrak kaldırıp siperlerden çıkıp yürümüş ve buluşma noktasına gelmiştik ki bu bölgede ateş kesildi. Düşman kuvvetlerinin temsilcileriyle karşılaştığımız vakit el sıkışıp selamlaştık. Şefleri onların da kurmay başkanı olan Sıkkin'miş. İlk sözü şu oldu. Biz 4 kişiyiz, siz 5 kişi gelmişsiniz. Hemen yanımdaki erlerden birisini geri gönderdim. Müzakere sırasında bazı zorluklar işi uzatacak gibi olunca İngiliz yarbayı, işin gecikmesi kurtarılmaları ihtimal dahilinde olan yaralıların hayatlarını tehlikeye sokabilir. Maksadımızın onları kurtarmak olduğunu unutmayalım. İngiliz kumandan bu gibi insani sözlerle merhametimizi kamçılamaya çalışıyordu. Halbuki aşağıda anlatacağım veçiyle işin içinde iş varmış. Müzakere sonucunda hazırladığım protokolün özeti hatırımda kaldığına göre şöyleydi. Sabah saat 8'den akşam üzeri saat 16'ya kadar her iki taraf kara, hava, deniz kuvvetleri ateşi keseceklerdir. İki tarafın teşkil edeceği ateşkes tatbik komisyonları işe başlayacaklardır. Bunlar yanlarına alacakları silahsız erlerle her iki taraf siperleri arasında tam ortadan geçmek üzere bir ara hattı temin edecekler. Bu hattın üzerinde bir Türk, bir İngiliz eri 15'er metre ara ile dizileceklerdir. Böylelikle bir ara hat meydana gelecek. İki tarafın hazır bulunacak sıhhiye ekipleri meydana çıkarak kendi taraflarındaki cesetlerden ve yaralılardan kendilerine ait olanları alacaklar. Diğer tarafa mensup olanlar da orta hatta getirilip o tarafa vereceklerdir. Silahlar da mekanizmaları alınmış olarak bu surette teslim edilecektir. Hiç kimse yanında silah, tabanca, dürbün bulundurmayacaktır. Her komisyon kendi taraf komutanları ile görüşmek üzere bir telefon merkezi kuracak. Ateşkes tatbik komisyonları mütemadiyen dolaşarak görülecek zorlukları gidereceklerdir. Bu protokol iki taraf komisyonlarınca bu gece tetkik edilecek ve yarın sabah imza yetkisi olanlar aynı noktada birleşeceklerdir. Birbirimizi dostça selamlayarak ayrıldık. Siperlerimize döner dönmez ateş yeniden başladı. Ortalık bir anda mahşere döndü. Gece protokolü tetkik eden ordu komutanı bunu uygun buldu. İmza selahiyetine haiz mektubu bana verdi. Mektup şöyleydi. İngiliz Çanakkale Ordusu Başkomandanlığına 5. Osmanlı Ordusu Karargahı 22 Mayıs 1915. Ekselans, Tarafeyn Muhasemeyn ölülerini defnetmek hakkındaki teklifata ancak hissiyatı insaniyet perverane ve yaralılarına yardım eylemek için bu bir mütareke akdimize tevfikan muvaffakattı tammede bulunduğumu işaretle kesb-i şeref eylerim. Kaymakam Fahrettin Bey'i benim namıma olarak vaz-ı imzaya memur eyledim. 5. Osmanlı Ordusu Komutanı Liman von Sanders. Ertesi gün kararlaştırıldığı gibi aynı noktada buluştuk. Benim gibi imza selahiyetini almış olan Yarbay Sıkkin sıkılarak şunları söyledi. Protokolden donanmayı çıkarmak mecburiyetinde olduğumu teessürle bildiririm. Müstakil olan donanma kumandanlığı böyle bir mütarekeye deniz kuvvetlerinin katılmasını uygun bulmuyor. Fakat kesin surette teminat veriyor ki ateşkes devamınca ne bir gemi cepheye yaklaşacak ne de bir mermi atılacak. Buna inanmanızı rica ederim. Kumandanın namına size söz veriyorum. İtiraz etmeyi değerli bulmadığım için kabul ettim. Hangi tarihte yarbay olduğumu sorup öğrendikten sonra ben sizden 3 ay daha kıdemliyim deyip imzasını protokolde benim imzamın üstüne atıverdi. Biz konuşurken bir İngiliz torpidosu bulunduğumuz yere yaklaşıp durakladı. İngiliz yarbay bir kağıda bir şeyler yazıp gönderdikten sonra bize bu geminin bu kadar sokulması doğru değildir. Mutlaka bizden haberi yoktur. Telefon ettiriyorum ki geri çekilsin. Pusulayı taşıyan İngiliz eri yanımızdan ayrılınca ben de yanımdaki ere şu talimatı verdim. Sen de geri git. İngiliz eri dönünce dönüp gelirsin. Maksadım bir gün önce kendisinin yaptığı harekete bir karşılıktan ibaretti. Gece ertesi gün için gerekli hazırlıklar yapıldı. Cesetlerin en çok bulunduğu cephenin orta kısmının ateşkes orta hattına bizim karargah muhafız taburunu memur ettik. Bu takım Teğmen Rakım, emekli yarbay komutasında 40 seçme askerden kurulmuştu ve hepsi pehlivan gibi olan bu delikanlılara yeni elbiseler giydirilmişti. Ertesi gün 24 Mayıs 1915 sabahı saat 8'de mütareke tatbik komisyonları beyaz bayrak kaldırarak siperlerden çıkıp birbirleriyle tanıştılar. Arkalarından da mütareke orta hattını teşkil edecek askerler çıktı. Bizim komisyonun başkanı Mustafa Kemal'in kurmay başkanı olan Binbaşı İzzettin Çalışlar'dı. Komisyonların ve orta hat askerlerin ortaya çıkması ile ateş kendiliğinden kesildi. Ortalığı derin bir sessizlik sardı. Düşman gemileri de görünmez oldular. Bir İngiliz, bir Türk eri aralıkla dizilip orta hattı teşkil ettikçe iki taraf sıhhiye askerleri meydana çıkıp cesetleri ve silahları taşımaya başladılar. İş görecek erlerin arasına bazı kumandan ve subaylar da er elbisesi giyerek katılmışlardı. Aynı şeyi İngilizlerin de yapmış olduklarını Atatürk'ün cenaze törenine gelen Mareşal Britwood Ankara'da bana söylemiş, kendisinin de er elbisesi giyerek cepheyi gördüğünü gülerek anlatmıştı. Cesetlerin nakil işi yapılırken siperlerimizin tam kuvvetle tutulması ve her ihtimale karşı uyanık bulunulması birliklere emredilmiş, Sedülbahir cephesine de bilgi verilmişti. Merkeztepe civarında bir yerde siperler birbirlerine 5 metre kadar yakın bulunuyor. Burada araya konan erlerle gelip geçenler iki taraf siperlerinin içini görebiliyorlardı. Gerek bizim gerek İngilizlerin siperleri alabildiğine silahlı askerlerle dolmuş, hepsi süngülerini takmış, silahlarını doldurmuş, omuz omuza oturmuş, her ihtimale karşı hazırlanmışlar, mevzilerdeki bataryalarımızda top başı yapmışlardı. İki taraf komisyonları bir taraftan çalışırken bir taraftan da bu dar yerde siperleri birbirlerine göstererek gülüşüp duruyorlardı. Cesetlerin hemen hepsi bizim olduğu için İngilizler kendi taraflarından bunları alıp bizim tarafımıza bırakıyorlar. Bu surette de bizim sıhhiyecilerin işi iki misline çıkıyor. Bir de bunları bizim tarafımıza taşımak lazım geliyordu. Bu yüzden bizim sıhhiye erlerinin sayısını iki misline çıkarmak zorunda kalmışlardı. Tüfekler parçalanmış, paslanmıştı. İngilizler önce bunların mekanizmalarını sökerlerken sonra bundan vazgeçtiler. Kucaklayıp kucaklayıp bizim tarafa atmaya başladılar. Öğleden sonra ortalık daha da kalabalıklaştı ve Avustralya Yeni Zelanda kol ordusunun İngilizce kelimelerinin ilk harflerinden meydana getirilip Anzac adı verilen askerleri o vakit tanıdık. Sevimli ve güler yüzlü insanlardı. İngiliz misiniz diye sorduğumuz vakit, hayır biz İngiliz değiliz, Avustralyalı ve Yeni Zelandalıyız cevabını vermişler. Niçin harp ediyorsunuz diye sorduğumuz vakit de şunları söylemişlerdi. İngilizler bizim kardeşlerimizdir, dilimiz, kültürümüz birdir. Onlar da bizim askerlerimizin tavır ve hareketlerinden hoşlandıklarını her vesileyle gösteriyorlardı. Birbirlerinin canlarına kasteden bu iki taraf düşman askerleri arasında az zamanda bir sempati hasıl olmuştu. Elbiselerinden kopardıkları düğmeleri bizim askerlere bir hatıra olarak veriyorlar, bunun karşılığında da kendileri için bir harp haritası istiyorlardı. O vakit bizim elbiselerin düğmeleri gizli olduğu için bir şeyler araştırmışlar, ufak para gibi hatıralar elden ele geçmişti. Bir yandan da birbirlerine çikolata şeker ikram edip işaretle konuşmaya başlamışlardı. Ateşkes komisyonu bu gibi dostlukları yasaklamak için çalışıyor idiyse de komisyon gözcüleri grupların yanlarından ayrılınca dostluk gösterileri devam edip gidiyordu. Bir Avustralyalı askerin elindeki mezro ile bizim en uzun boylu askerimizin boyunu ölçmek için uğraştığını, bizimkinin de gülerek ona uyduğunu görmüştüm. Vakit geçtikçe ortalık bir seyran yeri halini almaya başladı. Meydanda çalışanlar birbirlerini kucaklayacak kadar dostluğu ileriye götürdüler. Bereket versin ki siperdeki askerlerimiz şehitlerimizin cesetleri geçtikçe dişlerini gıcırdatmaya başlamışlardı. İngilizler bazen siperlerimize çikolata atıp ikramda bulunmak gibi bir şeyler yapmak istiyorlarsa da bunlar bizimkiler tarafından hemen kendilerine iade ediliyordu. Havanın sıcak olması yüzünden cesetler kokmaya başlamış, ortalığı kötü bir koku kaplamıştı. Ben elimdeki kolonya şişesinden mendilimi durmadan ıslatıp burnuma tutmak suretiyle ancak dolaşabiliyordum. İşte o vakit anlamıştım ki İngilizleri mütareke isteğine icbar eden şey bu kokudur. Şüphesiz yaralıların iniltileri de bir sebebi ama gerçek sebep İngiliz siperlerinin önlerinde yığılan cesetlerin taaffünü olmuştu. Zavallı şehitçikler süngüleriyle yapamadıklarını cesetlerinin kokusuyla yapmak istiyorlarmış gibi bir hal. Eğer ateşkes yapılmamış olsaydı, ihtimal ki İngilizler bu kokudan siperleri bırakıp kaçmak zorunda kalacaklardı. İngiliz Başkomutan General Hamilton hatıratında bu olayı şöyle yazmıştır. 27 Mayıs 1915 gelen bir rapor, ölüleri gömmek maksadı ile düşmanla bir mütareke akdi için müzakere cereyan etmekte olduğunu bildirdi. Limanın iki taze tümeninin büyük bir kısmı imha edilmişti. 22 Mayıs'ta Türk Başkomutanından aldığım bir mektupta yine kendisinin istediği bir mütarekeye muvafakatnamesini bildirmektedir. Bu yalnız zevahiri kurtarmak içindi. Çünkü biz 19'da siperlerden dışarı çıkmadığımız için tekmil yaralılar ve ölülerin kaffesi veya çoğu Türktür. Teessüfle beyana mecburum ki İngilizlerin bu şöhretli generalinin sözleri eğer tercüme yanlışı değilse hakikate de uygun değildir. Mütareke isteği onlardan gelmiştir. Esasen böyle bir mütareke isteği de şerefi muhil bir hal değildir ki zevahir kurtarılmak istenilsin. Bir de general konuşmaya gelen Ohrili Kemal'i Mustafa Kemal sanmak yanlışlığını yapmıştır. Cesetler arasında 3 ağır yaralı bulunmuştu. Şehit cesetleri arasında bu yaralıların iniltileri elbette insanlık duygularını harekete geçirecek bir olaydır. Ancak İngiliz siperlerinden duyulan bu iniltiler mütareke teklifinin bizim tarafımızdan yapılmış olmasını gösterecek bir sebep olamaz. İngilizler hakiki sebebi peçelemişlerdir. Cesetleri kaldırmak işi saat 16'ya kadar bitti. İşlerini bitirenler siperlerine çekilmeye başladılar. En sonra da orta hat askerlerinden mütareke komisyonları kendi askerlerini toplayarak siperlerine döndüler. Sabahtan beri iki taraf mensuplarının gidip gelmeleri, konuşmaları, şakalaşmaları ile bir hayli gürültülü olan meydan tekrar bir sessizliğe gömüldü. Ve bu sırada Esat Paşa şu emri verdi. Bütün bataryalar ve piyadeler ateş. Emirle beraber düşman siperlerine şiddetli bir topçu ve piyade ateşi başladı. Düşman kuvvetlerinin buna cevap vermesiyle meydan alev bulutları ve şiddetli infilaklarla doldu. Haziran-Temmuz aylarının sıcak günlerinde iki taraf arasındaki savaş, saldırı yapılmaksızın siperlerde havan topları ve bomba atmak, derin lağımlar açarak siperleri havaya uçurmak, derin hendekler kazarak geri ile bağlantıyı emniyet altına almak, sakatlanan silahları tamir için atölyeler vücuda getirmek gibi bir takım işlerle geçti. Askerlerimiz ve subaylarımız bu siper savaşlarında sayılamayacak kadar çok kahramanlık örnekleri verdiler. Marmara Denizi'nde düşman denizaltıları dolaştığından İkmal, Bolayır-Keşan yolundan yapılmış, İngiliz donanması Kavaklı Köprüsü'nü yıktığı için bağlantı bir müddet kesilmiş, bu yüzden de sıkıntı artmıştı. Düşmanın kuvveti ise limanlara çıkardığı ağır toplar ve cephanelerle daha da fazla olarak takviye edilmişti. İngilizlerin Triumph zırhlısı ise her gün İmroz'dan çıkıp bizim siperleri ağır toplarıyla dövdükten sonra çekilip gidiyordu. Almanlar Baltık denizinden gizlice bir denizaltı getirip bir gün Triumph'u ansızın bombaladılar. Gemi gözlerimizin önünde yanlayıp batmaya başladı. Koca geminin omurgası kırmızı büyücek bir duba gibi bir müddet denizin üzerinde gözüktü, sonra sulara karışıp kayboldu. Uzaktan birkaç torpido can kurtarmak için süratle gelmeye başladıkları sırada Esat Paşa denize dökülenlerin toplanabilmesini kolaylaştırmak amacıyla topçularımıza ateş kestirecek kadar büyük bir insanlık örneği gösterdi. Bizim ateşi kesmemizle onlar da ateş kestiler. Biz bu manzaraya sevinçle, düşman kuvvetleri de kederle baka kaldı. İngiliz savaş gemileri artık görünmez olmuş, bombardımana monitör denilen dipleri düz gemilerle devam etmişlerdi. Ne garip tesadüftür ki torunum baskın 53 yıl sonra bu gemiyi hükümetten satın almış, parçalayarak çıkarıp para kazanmıştır. Amerikalılar henüz savaşa girmemişler, onlardan bir gazeteci bizi ziyarete gelmişti. Ölü ve yaralılar yüzünden o kadar çok sinek peydah olmuştu ki sofrada yemek yenirken birkaç asker sinekleri kovmaya memur edildi. Durumu gören gazeteci nihayet dayanamayıp dedi ki, "Anlıyorum, siz İngilizlerle başa çıkacaksınız ama bu sineklerle başa çıkamayacaksınız," dediği olmuştu. İngiliz siperlerinden kaçan güzel bir av köpeği de askerler yakalayıp bana hediye ettiler. Adını da Grey koydum. İzmir'in kurtuluşuna kadar yanımda kalan bu köpeği gören Amerikalı gazeteci bana şunları söyledi. Sizin Sir Edward Grey'i bu kadar çok sevdiğinizi tahmin etmezdim. Anafartalar. İngilizlerin yeni büyük kuvvetler hazırlamakta oldukları haberleri sızmaya başlamıştı. Ordu kumandanı Mareşal bu kuvvetlerin Bolayır'a çıkacaklarını sanarak orduyu Gelibolu'dan ayırmamıştı. Alman albay Kain Kisser komutasında iki zayıf alaydan müteşekkil bir tümen ihtiyatı da vardı. Arıburnu kuzeyinde Suğla Limanı'na karşı takviyeli bir alay kadar Alman binbaşı Wilmer komutasında bir müfreze de Anafartalar bölgesinde bulunuyordu. Bunların sol yanlarında Mahmuztepe'de siperlerde bir mangalık gözcü karakolumuz yerleştirilmişti. Birkaç geceden beri düşmanın bir gemisi saat 9 sıralarında geliyor, buraya ateş edip gidiyordu. Topçu kumandanına sordum. Nedir bu? Ne olacak? İngilizlerde gemi bol, cephane bol. Bir görev vermişler, gelir mermilerini atar atar gider. Kendilerine tedbirli ve uyanık bulunmalarını bildirdik. Düşmanın yeni kuvvetlerinin gelmekte olduğu anlaşılıyordu. 6 Ağustos'ta sabahın erken saatlerinde düşmanın kanlı sırttaki kuvvetlerini takviye ettiği bildirildi. Bataryalarımızın dikkatini bu noktaya çektik. Öğleden sonra da düşman piyadeleri şiddetli bir topçu ateşinin arkasından hücuma geçtiler. Topçularımız bu hücuma karşı şiddetli bir ateş açtılar. Düşman kuvvetlerinin bu ateşten bir hayli zayiat verdiklerini ve geri kaçmak isteyenleri subayların kılıçları ile geri çevirmeye uğraştıklarını gözlerimizle gördük. Bizim siperlerimizin üzerleri bombardımandan muhafaza için çok fazla kapatılmış. Bu yüzden saldıran düşmana karşı askerlerimiz zamanında siperlerini çıkaramamışlardı. Nihayet İngilizlerin bastırması ile siperlerin içinde patlayan bombalardan başlarında kumandanları Antalyalı Mümtaz Yarbay Tevfik Bey olduğu halde birçok er ve subayımız şehit oldular. Siperlerin bir kısmı da İngilizlerin eline geçti. 9. tümenimizin buraya hareket ederken İngilizlerin saldırısı da yavaşladı. Gece de Mahmuztepe'ye düşman gemileri tekrar ateş açmışlar. Oradaki kuvvetlerimiz ateşten korunmak için geri çekilmiş, İngilizler bizim siperlerimizi atlamışlar. Sazlıdere içinde ilerleyip Conk Bayırı'na çıkmış, aynı zamanda da yeni kuvvetleri Suğla Limanı'na çıkarmaya başlamışlardı. Kanlısırt'a yaptıkları saldırı ise bir aldatma hareketiymiş. Biz de buna karşı 9. tümeni Conk Bayırı'na gönderdik. Sazlıdere'den ilerleyen düşman kuvvetleri Sarp derelerde yolunu şaşırmış. Bir kısmı Conk Bayırı'na çıktığı halde diğer kısmı dereler içinde kalmış. 7 Ağustos'ta Conk Bayırı'na varan 9. tümenin yaptığı saldırı sırasında tümen kumandanı ile kurmay başkanı Hulusi Bey yaralanarak geri gönderildiler. Alaylar fazla zayiat verdikleri için duraklamak zorunda kalmışlar. Burada bulunan 4. Tümen Kumandanı Yarbay Cemil Jong düşmana karşı Abdurrahman Bayırı'nı tutarak topçu ateşleriyle yandan yaptığı tesir sonucunda düşmanın daha fazla ilerlemesine engel olmuştu. Ordu komutanı Gelibolu'daki 16. Kolordu'yu anafartalara doğru yürütmeye başlamıştı ki bunların savaşa katılmaları ancak 2 gün sonra mümkün olabilecekti. Elimizde de bir taburdan başka kuvvet kalmamıştı. Bu kuvveti de Jong Bayırı'na gönderdik fakat düşman kuvvetleri gene atılamadı. Bu durumda düşmanın Jong Bayırı'nda kuvvetlenmesi ve buradan ilerlemeye muvaffak olması halinde Arıburnu cephesinin tehlikesi artacaktı. Mareşal buraya Şimendifer İşleri Şubesi Müdürü Alman Yarbay Pötrih ile Kurmay Yüzbaşı Refik Bey'i göndermişse de bu zat oraya varınca acizlik gösterdiği için geri alındı. 7 Ağustos günü böylece başarısızlıkla son buluyordu. 8 Ağustos öğle vakti durum son derece tehlikeli bir hale geldi. Derhal Esat Paşa'yı görerek durumun şiddetle kötüye gitmekte olduğunu ve Jong Bayırı bölgesine kudretli bir komutanın tayini lazım geldiğini, onun için de Mustafa Kemal Bey'in kolordu komandanı olarak bu bölgeye verilmesini söyledim. Teklifimi uygun buldu, yalnız bilmem neden kendisinin bu teklifi ordu komutanına yapması lazım gelirken bana, siz bunu ordu kurmay başkanına teklif ediniz dedi.